Ayrım 8. Şayika, A.J. Cronin, sayfa 71. Andrew'un elini sıktı. Sonra omzunu okşarken ilave etti. Muayenehaneyi açtığım zaman sana bir kart gönderirim. Andrew ve Kristen park sokağı boyunca hiç konuşmadan yürümeye başladılar. Delikanlı gecenin hiç de umduğu gibi güzel geçmediğini düşünüyordu. En çok Kristen'in hayal kırıklığına uğradığına üzülmüştü. Genç kızın söze başlamasını bekledi. Fakat onda hiçbir hareket yoktu. Sonra çekinerek konuştu. Bütün bu hastane hikayelerini dinlemek sizi herhalde sıktı. Hayır, sıkmadı. Bir an sessizlik oldu. Hampton'dan hoşlandınız mı? Pek fazla değil. Kendini artık kapıp koyuverdi. Kızgınlıktan gözleri parlıyordu. Bütün gece seninle konuşmayı adeta lütfen tenezzül etti. Andrew hayretle bağırdı. Lütfen mi tenezzül etti? Genç kız asabiyetle başını salladı. Yaptığı hareketler katiyen çekilmezdi. Bugün arkadaşımın biri ücret konusunu çözümlemenin en iyi çaresini söyledi. O kadar mühim bir hastalıktan bahsettiğin zaman seninle alay etti. Genç kız asabiyetle başını salladı. Yaptığı hareketler katiyen çekilmezdi. Bugün arkadaşımın biri ücret konusunu çözümlemenin en iyi çaresini söyledi. O kadar mühim bir hastalıktan bahsettiğin zaman seninle alay etti. Ya senin hastalarını ona göndermeni istemesine ne dersin? Ben bile senin karşında övünmesini tahammül edemiyorum. Övündüğünü hiç sanmıyorum. Bu gece durmadan kendisinden söz ettiğini kabul ediyorum. Fakat belki de çok neşeliydi. O dünyadaki en iyi ahlaklı insandır. Okuldayken çok iyi arkadaştık, beraber çalışırdık. Senin kendisine faydalı olduğunu anlamış da onun için arkadaş olmuş. Andrew itiraz etti. Bu doğru değil, Chris. Genç kızın gözleri yaşla dolmuştu. Onun ne tipte bir insan olduğunu anlamayacak kadar kör müsün? Bütün eğlencemizi mahvetti. Halbuki o gelinceye kadar çok eğleniyordum. Victoria Hall'da gidebileceğimiz bir konser vardı. Fakat ne yazık ki bütün güzel vaktimizi onun yanında boşuna harcadığımız için kaçırdık. Birbirinden uzak olarak istasyona doğru yürüdüler. İlk defa Chris'ini kızgın bir halde görüyordu. Kendisi de kızgındı. Hampton'a, kendisine, hatta Kristen'e de kızgındı. Hem de onun haklı olduğunu bildiği halde. Fakat aslında genç kızın solgun yüzüne baktıkça daha üzülüyordu. İstasyona girdiler. Perona doğru yürürlerken ansızın Andrew'un gözüne iki yolcu ilişti. Tanımıştı. Bunlar Bayan Bramwell ile Doktor Gable'dı. O sırada Port Cove'la giden tren geldi. Gable ve Bayan Bramwell birbirlerine sırıtarak trene bindiler. Biraz sonra tren düdüğünü öttürerek hareket etti. Andrew bir an içinde üzüntüye benzer bir his duydu. İçinden durumu inşallah görmemiştir diye dua ederek aceleyle Kristin'e baktı. Bu sabah Bramwell'le karşılaştığı zaman ihtiyar adam ellerini avuşturarak havanın güzelliğinden bahsetmiş, karısının da hafta tatilini geçirmek için Shrewsbury'de oturan annesine gideceğini söylemişti. Delikanlı başı önüne eğik sessizce duruyordu. Yanında duran kıza çılgınca aşık olduğunu biliyordu. Buna rağmen biraz evvel Kristin'e beraber görülmeleri kendisini üzmüş, sanki o anda neşesinin üzerine akşamın koyu gölgeleri düşmüştü. Bütün benliğiyle Kristin'e ile konuşmayı, ona kalbini açmayı ne kadar çok istiyordu. Her şeyden çok, hiç kimsenin olmadığı bir yerde onunla baş başa kalmayı arzuluyordu. O sırada vadiye giden tren geldi. Kompartmanlar çok kalabalıktı. Yüksek sesle futbol maçından bahseden madencileri dinlemeye mecbur oldular. Blaine ile geldikleri zaman çok geç olmuştu. Kristin yorgun görünüyordu. Genç kızın Bayan Bramwell ile Doktor Gable'ı gördüğüne emindi. Bu gece onunla konuşamazdı. Yapacak tek şey Kristin'i evine götürüp üzülerek iyi geceler dilemekti. Andrew eve geldiği zaman hemen hemen gece yarısıydı. Joe Morgan'ı muayenehanesinin önünde kendisini beklerken buldu. İri yüzündeki ifade durumu hemen belli ediyordu. Doktor, bir saatten beri burada bekliyorum. Karım sizi istiyor. delikanlı ansızın hayallerinden ayrılarak Morgan'a beklemesini söyledi. Eve girerek çantasını aldı. İki adam Blaine Terrace'deki 7 numaralı eve gitmek için yola koyuldular. Esen serin rüzgar sanki bir takım gizli sırları taşımaktaydı. Andrew kendini bitkin hissediyordu. Bu gece muayenesinin bir fevkaladelik yaratacağını ve Blaine'ı da geleceğine etki yapacağını nereden bilebilirdi? Sessizce yürüyerek eve geldiler. Joe bir an durdu. Ben içeri girmeyeceğim, fakat senin elinden geleni yapacağına inancım var. Morgan'ın sesinden endişeli olduğu anlaşılıyordu. Manson dar bir merdivenden çıkarak küçük yatak odasına girdi. Oda temiz fakat eski eşyalarla döşenmişti. Bir gaz lambası etrafı hafifçe aydınlatıyordu. Kendisini karşılayan kadınlardan uzun boylu, kır saçlı olanı Bayan Morgan'ın annesiydi. 70 yaşlarında gösteriyordu. Diğeri sağlam yapılı, orta yaşlı bir ebeydi. Manson odaya girdiği zaman iki kadın kendisini süzdü. Birkaç dakika sonra Bayan Morgan'ın annesi konuştu. "Doktor, size çay yapayım." Manson gülümsedi. Yaşlı kadının tecrübeli olduğu belliydi. İhtiyarın kendisinin "Şimdilik bana ihtiyaç yok, ben sonra gelirim." diyerek gitmesine meydan vermemek, onu evde alıkoymak için çay teklif ettiğini anladı. "Korkma anneciğim, kaçacak değilim." Aşağıda çayını içti. Çok heyecanlı olduğu için eve gitse bile bir saat daha uyuyamayacağını biliyordu. Hamile kadının yapacağı doğumun göstereceği dikkate bağlı olduğunu biliyordu. O an üzerine acayip bir uyuşukluk geldi. Doğum bitinceye kadar burada kalmaya karar verdi. Bir saat sonra kadının durumunu gözden geçirmek için yukarı çıktı. Sonra tekrar aşağı inerek ateşin karşısına oturdu. Ocaktaki küllerin hışırtısıyla duvar saatinin çıkarttığı tik tak sesleri hariç ortalıkta derin bir sessizlik vardı. Hayır, başka bir ses daha vardı. Bunlar Morgan'ın sokağa adımlayan ayak sesleriydi. Karşısında sessizce oturan yaşlı kadının zeki gözleri pırıl pırıldı. Düşünceleri karmakarışıktı. Cardiff istasyonunda gördüğü durum hala zihnini kurcalıyordu. Kendisini alçakça aldatan bir kadına aptalca sadık Brownwell'i, aksi bir kadın olan Bloodwyn'in esiri Edward Page'i, karısından ayrı olarak üzüntüyle yaşayan Danny'yi düşündü. Bulduğu bütün sebepler, bu evliliklerin birer büyük başarısızlık olduğunu gösteriyordu. Düşünceleri kendisini korkuttu. O ise iyi bir evlilik yapmak istiyordu. Zaten bunun aksini hayatında Kristin oldukça hayal bile edemezdi. Kendi gözlerine bakan Kristin'in parlak gözleri de mutlu bir evlilikten başka bir şey vaat etmiyordu. Fakat onu şaşkın bir hale getiren şey, kuşkularla dolu olan düşünceleriydi. Başını öne eğdi. Bacaklarını ileri doğru uzattığı zaman dalgın dalgın ateşe baktı. Uzun zaman böylece kaldı. Kafası Kristin'le o kadar doluydu ki, ihtiyar kadının kendisiyle konuşmaya başladığını güçlükle fark ederek hayallerinden sıyrıldı. Kızım eğer bebeğe bir zarar verecekse, kendisine kloroform koklatılmamasını söyledi. Çocuğunu çok merak ediyor doktor. O hayatını bu çocuğa bağladı. Ve ilave etti. Biz de öyleyiz. Delikanlı kendisini zorlukla topladı. Anestezi hiçbir zarar yapmaz. Üzülmeyin, her ikisi de düzelecek diye cevap verdi kibarca. Manson o sırada üst kattan ebenin kendisine seslendiğini duydu. Saate baktı, 3:30'du. Ayağa kalkarak yatak odasına çıktı. İşe başlama zamanının geldiğini anladı. Bir saat uzun ve yorucu bir çaba içinde geçti. Fakat sonra panjurların arasından süzülerek odayı dolduran şafağın ilk donuk ışıklarıyla beraber cansız küçük bir vücut çarşaflara doğru kaydı. Bu ölü vücuda bakarken sırtının korkuyla ürperdiğini duydu. Verdiği umut dolu sözler şimdi ne olacaktı? Doğum sırasında kızaran yüzü ansızın kaskatı kesildi. Ölü yavruyu diriltmek, durumu feci olan anneye yardım etmek istiyordu. Bu iki düşünce arasında bir an bocaladı. Çocuğu şuursuzca ebeye doğru uzattı. Nabzın atışları güçlükle duyulan Susan Morgan'a döndü. Büyük bir aceleyle harekete geçti. Genç kadın hala baygın yatıyordu. Hemen cam bir ampulden çektiği putitrini kadının kalçasına enjekte etti. Birkaç dakika sonra ilaç etkisini gösterdi. Kalbinin atışları düzeldi. Şimdi artık onu bırakarak bebeğe bakabilirdi. Gömleğinin kollarını yukarı doğru sıvadı. Saçları terden ıslanan kaşlarına yapışıyordu. Çocuk nerede? Ebe bir an korkuyla kendisine baktı. Bebeği yatağın altına koymuştu. Aceleyle eğildi. Islak kağıtlar arasından çocuğu çıkarttı. Bu tamamen teşekkül etmiş bir oğlan çocuğuydu. Kesilmiş olan göbeği kırılmış bir dal gibi sallanıyordu. Bir pamuk kadar yumuşak olan küçük vücudu ılık ve beyazdı. Teni bir ipek kadar pürüzsüzdü. Başı incecik bir boyun üzerine adeta yapıştırılmış gibiydi. Kol ve bacakları sanki kemiksizdi. Andrew hala çömelmiş olarak kolları arasında duran küçük vücuda bakıyordu. Kaşları düşünceyle çatılmıştı. Beyazlığın bir tek sebebi olabilirdi. Çocuk oksijensizlikten nefessiz kalmıştı. Böyle bir durumla Samaritan'da karşılaşmıştı. Hemen ayağa fırladı. Ebe'ye bağırdı. Çabuk bana sıcak ve soğuk su getir. Leğeni de unutma. Çabuk, çabuk. Kadın çocuğun solgun vücuduna bakarak itiraz etmek istedi. Fakat doktor, Andrew haykırdı. Çabuk. Andrew hemen bir battaniye yayarak çocuğu üzerine yatırdı. Bebeğe suni teneffüs yapmaya başladı. Kadın ibrik ve çaydanlıkla suları getirdi. Manson leğenlerden birine soğuk, diğerine de sıcak su doldurdu. Çocuğu sanki bir sihirbaz gibi önce soğuk sonra da buharla yükselen leğene batırıyordu. 15 dakika geçti. Alnında boncuklaşan terler şimdi aşağı doğru süzülüyor ve gözlerine dolarak onu körleştiriyordu. Islanan gömleğinin kolundan yere sular damlıyordu. Kalbi deli gibi çarpıyor, sanki soluğu kesiliyordu. Fakat çocuğun gevşek vücudunda henüz bir canlılık belirtisi olmamıştı. O anda yenilgi korkusuyla iliklerine kadar ürperdiğini duyar gibi oldu. Ebe'nin hayretle kendisini izlediğini fark ediyordu. Yaşlı kadınsa odaya girdiğinden beri hiç ses çıkartmadan arkası duvara dayalı duruyordu. Bir torun sahibi olmayı ne kadar çok istediğini hatırladı. Bütün verdiği sözler şimdi boşa gitmişti. Yer kir içindeydi. Havluyu almak için uzanırken bir an ayağa kaydı. Elleri arasındaki çocuk az kalsın düşecekti. Islak vücut sanki yeni tutulmuş acayip bir balığa benziyordu. Ebe hıçkırarak konuştu. Allah aşkınıza doktor, bırakın zaten ölü doğdu. Kadın aldırış etmeden umutsuzca işine devam etti. Son bir çabayla inat ediyordu. Sert havluyla çocuğun vücudunu ovuyor, her iki eliyle sıkıyor, bu cansız cisme yeniden hayat vermeye çalışıyordu. Fakat ansızın bir mucize ile küçük göğüs kalkıp inmeye başladı. Andrew'un sevinçten başı dönüyordu. Bütün boş gayretlerden sonra şimdi elleri arasındaki küçük vücutta görülen hayat belirtisi o kadar güzeldi ki Manson o anda bayılacak gibi oldu. Çocuk şimdi daha derin soluk alıyordu. Küçük burun deliklerinden renkli bir sümük çıktı. Artık kemiksiz gibi gözüken incecik kolları hareket ediyor, solgun renkli derisi pembeleşiyordu. Sonra bebeğin ağlayan sesi duyuldu. Ebe hayretle haykırdı. Allah'ım, Allah'ım dirildi, dirildi. Andrew çocuğu kadına uzattı. Kendini bitkin hissediyordu. Oda karmakarışıktı. Battaniyeler, havlular yerlere atılmıştı. Devrilmiş ibriğin yanındaki çaydanlık bir su birikintisinin içinde duruyordu. Enjeksiyon aletinin iğnesi bir mantara saplanmıştı. Yatakta yatan anne hala baygındı. İhtiyar kadın duvara dayalı sessizce duruyordu. Fakat bu sefer elleri birleşmiş, dudakları sessizce kıpırdıyordu, dua ediyordu. Andrew bir robot gibi hareket ederek gömleğinin kollarını indirdi, ceketini giydi. Ebe hanım, çantamı sonra alırım. Aşağı inerek mutfağa girdi. Dudakları kupkuruydu, musluktan içini serinletinceye kadar kana kana su içti. Sonra şapkasıyla paltosunu giydi. Joe'yu dışarıda kaldırımda kendisini bekler buldu. Yüzü gerilmişti. Yavaşça anlattı. Tamam Joe, her ikisi de iyi. Ortalık hafifçe aydınlıktı. Saat hemen hemen 5'e geliyordu. Madencilerden bazıları daha şimdiden nöbeti devralmak için yola koyulmuştu. Andrew yavaşça yürürken adımlarını çıkarttığı sesler sabahın sessizliğinde yankılar yaparak çoğalıyordu. Delikanlı şimdiye kadar Blaine'de yaptığı işleri düşündü. Tanrım, nihayet ben de bir mucize yarattım. Eninin ayırdığı suyla banyo yapıp tıraş olduktan sonra yorgunluğu hafifledi. Fakat Bayan Page, Andrew'un o gece hiç yatmadığını görünce kahvaltıda şakacı bir şekilde onu alaya aldı. Doktor, bakıyorum da bu sabah yorgun gibisiniz. Gözlerinizin altında da hafif koyu halkalar meydana gelmiş. Demek Swansea'den ancak bu sabah dönebildiniz. Herhalde bana Perry'den getireceğiniz pastaları da unuttunuz. Yoksa damlar üzerinde mi uyudun evladım? Yok, beni aldatamazsın. Ben de seni hiç yalan söylemez sanırdım. Meğer sen de diğer asistanlar gibiymişsin. Şimdiye kadar içki içmeyen, hata yapmayan birini bulamadım. Andrew sabah ve öğle muayenelerinden sonra hastasını görmeye gitti. Blaine Place'e geldiği zaman saat yarımdı. Birkaç kadın kapılarının önünde konuşuyorlardı. Andrew geçerken durdular ve kendisini sevgiyle selamladılar. 12 numaralı eve yaklaştığı zaman pencerede bir gölgenin kıpırdadığını fark etti. Fakat yanlış mı gördüm diye dikkatle baktı. Hayır, yanılmamıştı. Onlar da kendisini bekliyorlardı. Ayağını eşiğe tam atmıştı ki kapı ardına kadar açılarak yaşlı kadın kendisini içeri aldı. Buruşuk yüzü büyük bir mutlulukla parlıyordu. Kadın Andrew'a nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor duygularıyla anlatacak kelimeleri bulmakta güçlük çekiyordu. İlk önce oturma odasında serinletici bir şey içilmesini teklif etti. Fakat delikanlı kabul etmeyince yaşlı kadın telaşlandı. Peki peki doktor, siz nasıl isterseniz. Belki giderken mürver şarabıyla bir parça kek yiyecek vaktiniz olur. Ürkerek sırtını okşadı. Yukarıya yatak odasına çıktılar. Küçük oda yeniden temizlenmiş, yerler parlayıncaya kadar cilalanmıştı. Bütün aletler yerli yerine yerleştirilmişti. Çantası gaz yağıyla dikkatle ovulmuş, şimdi birer gümüş gibi parlayan kilitler de metal cilası ile parlatılmıştı. Yatak da değişmiş, keten bir çarşaf serilmişti. Yatakta yatan annenin sevinçle bakan gözleri delikanlıya doğru çevrilmişti. Bebekse sessizce annesinin memesini emiyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 79.